Sesi Dergi programından hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyenler. Bugün programımızda Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Dr. Adem Ergül'ün kaleme aldığı Sosyal Medya Hayır mı Şer mi başlıklı yazısını sunuyoruz. Teknolojinin insanı hayrete düşüren ilerlemeleri karşısında gündemimize teknoloji ahlakı diyebileceğimiz zaruri bir alan girmiş bulunmaktadır. Esasen ahlak teknolojiye değil onu kullanan insana ait bir keyfiyettir. İnsan bozulunca en masum nimetler bile şer aletine dönüşüverirler. Şöyle bir hikaye anlatılır. Adam bir haftanın yorgunluğundan sonra pazar sabahı kalktığında keyifle eline gazetesini aldı ve bütün gün evde istirahat edecek olmasının hayaliyle koltuğuna rahatça kuruldu. Derken küçük oğlu koşarak geldi ve parka ne zaman gideceklerini sordu. Baba oğluna söz vermişti. Bu hafta sonu onu parka götürecekti. Ama hiç dışarıya çıkmak istemediğinden şimdi bir bahane uydurması gerekiyordu. O esnada gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası gözüne ilişti. Önce dünya haritasını küçük parçalara ayırdı ve oğluna uzattı. Bak oğlum, eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni parka götüreceğim, dedi. Sonra şöyle düşündü. Oh be, şimdilik kurtuldum. En iyi coğrafya profesörünü bile getirsen bu haritayı akşama kadar düzeltemez. Aradan 10 dakika geçtikten sonra oğlu babasının yanına koşarak geldi. Babacığım, haritayı düzelttim, artık parka gidebiliriz, dedi. Adam önce inanamadı ve görmek istedi. Gördüğünde de hayretler içindeydi ve oğluna bunu nasıl yaptığını sordu. Çocuk şu ibretlik açıklamayı yaptı. Babacığım, bana verdiğin haritanın arkasında bir insan vardı. İnsanı düzelttiğim zaman dünya kendiliğinden düzelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin salih bir adam için mal ne güzel bir nimettir sözleri de bu sırra bir işarettir. Malı güzel kılan ya da şerre dönüştüren insanın kendisidir. Terbiye görmemiş, ham duygularının esiri olan, diğer bir ifadeyle sürekli kötülüğü emreden, nefsi emmaresinin kulu kölesi olan bir kimsenin eline düşen her nimet bir şer aletine dönüşebilecektir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir elbise giydiği zaman sarık, gömlek, rida gibi giydiği şeyin adını anarak şöyle dua ederdi. Allah'ım, hamd sana mahsustur. Onu bana sen giydirdin. Senden onun hayrını ve imal edilme maksadındaki hayrı senden dilerim. Yine bunun şerrinden ve şayet söz konusuysa imal edilmesindeki maksadında şerrinden sana sığınırım. Günün birinde teknolojiyi kullanma ahlakı diye bir kişilik nizamnamesi oluşturulacaksa, herhalde mümin bir insan olarak onun ilk maddesine bu duayı yerleştirmek gerekecektir. Evet, nimetin hayrını istemek ve şerrinden Allah'a sığınmak. Hadis-i şerifte nimete yaklaşım olarak şu iki husus dikkat çekiyor. 1. Nimet hayra olduğu kadar şerre de vesile olabilir. Bu anlamda her nimette bu iki potansiyel bil kuvve mevcuttur denilebilir. 2. Nimet gibi görünen ürünün yapılma maksadı hayır da olabilir, şer de. Görünüşte mescit gibi olsa da hakikatte mescidi dırar, fitne, fücur kazanı fonksiyonu görebilir. Savaş sanayinde suçlu suçsuz ayırt etmeden imha silahları üretmeyi düşünebilen bir beyin nasıl bir beyindir? Böyle bir düşünce havatır olarak bile bir müminin gönlüne uğrayabilir mi? Zulmü meslek edinmiş kimselerin ürettiği daha öyle teknolojiler vardır ki, alemi harap etmek, yeryüzünü fitne ve fesada vermek üzere kurgulanmıştır. Bunların ortadan kaldırılması adına tüm insanlığın sorumluluğu vardır. Yeryüzü kendilerine emanet edilmiş imanlı yüreklerin mesuliyeti ise elbette çok daha büyüktür. Bunların şerrinden hem Allah'a sığınmalı hem de alınması gereken tedbirler asla ihmal edilmemelidir. Öyle teknolojiler de vardır ki tamamen kullanıcının kalbi keyfiyetine göre değerlendirilebilir. Bu yazının esas konusu da budur. Hususiyle medya, sosyal medya ve iletişim vasıtaları bu nevi araçlardır. İnternet ve bilişim teknolojilerinin insanı hayrette bırakan gelişmeleri karşısında nasıl bir tutum takınılabilecektir? Bir yönüyle bakılınca son derece değerli gelişmelerdir. Bilgiye ulaşım, eğitim, iletişim, değer paylaşımı, işlerin hızlı, güvenli ve kaliteli bir şekilde kolayca yürütülebilmesi gibi hemen her alanda sayılamayacak ölçüde faydalarından bahsetmek mümkündür. Diğer bir taraftan bakılınca tam da nefs ve şeytanın pazarlama vasıtaları gibidir. İffetsizlik, gıybet, iftira, tecessüs, dedikodu, şeytani fikir ve düşünceler, lüzumsuz meşgaleler gibi daha sayılamayacak nice sufli ve aşağılık sonuçlar doğuran bir günah çukurudur. Suç örgütlerinin bulunmazlığa, aileyi pejmürde eden virüsler yumağı, toplumu dejenere eden suç makinesi gibidirler. Akıllı telefonlar ve tabletler diye bilinen iletişim vasıtaları suç ve günahın işlenmesini çokça kolaylaştırmıştır. Kişiler üzerinde kurulan mahalle baskıları, anne baba kontrolleri, toplumun tabii koruma duvarları bu sayede ortadan kalkmış ve kişi nefsi emmaresiyle baş başa kalmıştır. Yani kurt, kuzuyu sahipsiz yakalamıştır. Zira insan fıtratından gelen haya duygusunu yalnızken daha kolay yırtıp atmaktadır. Bütün büyük günah ve suçlar yalnızken planlanır ve zahiren kimsenin görmediği yerlerde işlenir. Yusuf Aleyhisselam'ı gayrimeşru ilişkiye davet edeceği zaman Mısır Azizi'nin karısının kapıları kilitlemesi anlamlıdır. Rabbimiz o sahneyi Kur'an'da şöyle anlatır. Yusuf, ergenlik çağına erişince ona isabetle hükmetme yeteneği ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları iyice kapattı ve hadi gel dedi. O da haşa, Allah'a sığınırım. Zira kocanız benim veli nimetimdir. Bana güzel davrandı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz dedi. Andolsun ki kadın ona meyletti. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi o da kadına meyletmişti. İşte böylece biz kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için delilimizi gösterdik. Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandı. İşte bugün gelişen bu teknolojiler karşısında da insan bir odada tek başına şeytan ve nefsani dürtüleriyle yapayalnız kalmıştır. Yusuf Aleyhisselam'ı koruyan ve ona ilahi yardım ve bürhanın gönderilmesine vesile olan sır, onun maazallah, Allah'a sığınırım diyebilecek bir gönle ve iradeye sahip olmasıdır. Bugün de bizi ve neslimizi sosyal medya tuzaklarından koruyup kollayacak insani kalite, işte Allah korkusu ve ahiret şuuruyla Hakk'a sığınabilecek bir yürek ve irade disiplinine sahip olabilmektir. Böyle bir gönlü ve irade disiplinini çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlerimize kazandırmak için daha çocuk yaştan itibaren Allah'ı doğru tanıtmak, sevdirmek, ondan korkmasını temin etmek, kıyamet aşısıyla hesap verme şuuru kazandırmak gerekmektedir. Rüşt çağına kadar sorumluluk ailede, okulda ve devlettedir. Daha sonra ise ferdin sorumluluğu çoğu zaman kendindedir. İnsan bedenini, aklını, gönlünü ve hayalini kirletecek maddi ve sanal çevrelerden var gücüyle kaçarak, kendisini koruyacak, müsbet anlamda geliştirecek muhitlerle beraberliği ciddiye alacak ve her çeşit düşmana karşı kuvvet kazanacaktır. Elbette teknolojiyi doğru kullanma bilgisine ihtiyaç vardır. Ancak bilmek yeterli değildir. Duygular, içgüdüler, aklı da bilgiyi de bastırmakta, nice derini savurmaktadır. İnsanın içindeki sürekli kötülük fısıldayan nefsi terbiye ve tezkiye olmadıkça, insanın biyolojik yaşı 70'e de gelse, teknoloji kara deliği nicelerinin ruhunu ve gönlünü yutmakta ve esfeli safiliğine doğru yuvarlamaktadır. Hülasa, her nimet hem şükür istemekte hem de muhtemel tehlikelerine karşı Hakk'a sığınan bir gönül istemektedir. Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Sosyal Medya Hayır mı Şer mi başlıklı Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2016 sayısında yayınlanan yazısını paylaştık ilk olarak ve şimdi Sesli Dergi'ye Profesör Doktor Süleyman Derin'in Sanal Alemde Tasavvufi Terbiye Mümkün mü başlıklı makalesini yazısını sunacağız. İnternetin insanlar için oluşturduğu haber, görüntü ve iletişim ortamına sanal alem ismi verilmektedir. Şüphesiz sanal alem tek başına iyi veya kötü olarak isimlendirilemez. Kullanan kişiye göre bu alem faydalı veya zararlı olabilir. Sanal alemin imkanlarını kullanarak insanları hakka ve hayra çağıran, bu alemdeki güzel mesajları ve videoları kullanan insanlar yok değilse de bu alemi hayra kullananların sayısı azın azıdır. Zira insanlar genelde bu aleme ilim ve irfan öğrenmek için değil, daha çok faydasız işlerle meşgul olmak için girmektedirler. Her daim boş işler ve hevesler peşinde koşan nefis için internet alemi, içindeki pislikleri saçması için eşi bulunmaz bir mekandır. Bunun sebebini tasavvufi açıdan ele almak gerekirse, bu konuda Gazali'nin yaptığı nefis tahlili önem arz eder. Ona göre nefsin tüm hastalıklarının aslı dört meselede yatar. Bunlar şehvet peşinde koşma manasına, behimilik, kızgınlık gösterme ve intikam alma manasına, subuilik, İnsanları kandırma manasına şeytanilik, başkalarına büyük görünme manasına rububiliktir. Diğer tüm manevi hastalıklar da bunların muhtelif oranlarda karışmasından meydana gelir. Nefsin en büyük zevki behimi arzularını yerine getirmek, özellikle karşı cinse ulaşmaktır. Şehvetine esir olan insanlar bu manada behaimden yani hayvanlardan bile daha aşağıdadırlar. İnsanın diğer bir hastalığı ise kızdığı insanlara hakaret etmesi, onların gıybetini yapması ve hasımlarına zarar vermek istemesidir. Hatta Gazali'ye göre düşmandan intikam almak zevklerin en üstünüdür. Nefsin üçüncü zaafı ise insanları kandırmak, onları dolandırarak rahat bir hayat yaşamaktır. İnsanların kısa yoldan zengin olma hırsını kullanan nice kalpazanlar, interneti adam kandırmak için çok etkin bir şekilde kullanmaktadırlar. Gazali'nin sıralamasında en üstte yer alan rububiyet ise insanın tanrılık taslaması, kendini olduğundan başka türlü ve üstün şekilde göstermesidir. Peki, bu zaaflarla sanal alemin ilişkisi nedir? tüm bu nefsani zaafların en rahat tatmin edildiği yer sanal alemdir. Gerçek alemde bu zaaflarını tatmin etmeye kalkışanlar bu günahların bir bedelinin olduğunu bilirler, başkalarının eleştiri ve hatta fiziki müdahalelerinden çekinebilirler. Halbuki tüm bunları sosyal medyada yapmak hem kolay hem de bedelsizdir. Zira adı üstünde bu alemde herkes sanal, yani yalancı bir kimlikle dolaşmaktadır. İsteyenler için bitmez, tükenmez, gayri ahlaki görüntüler, filmler, videolar bu alemde ulaşılması kolay ve ucuz olan metadır. Göze sahip çıkmakla alakalı olarak İmam Rabbani şöyle buyurur. Mevlana yar Muhammed, kalbin dönem dönem duyulara bağlı olduğunu biliyor olmalıdır. Kaçınılmaz olarak duyulardan uzak olan her şey kalpten de uzak olmaktadır. Gözüne sahip olamayan kalbine de malik olamaz. Hadisi şerifi bu mertebeye işaret etmektedir. Bu yüzden tarikat şeyhleri işin başında ve ortasındaki müritlerinin kamil ve mükemmel bir şeyhin sohbetinden uzak kalmalarına müsaade etmezler. Yine öfkemizi bir dilin imkan verdiği en kötü kelimelerle sanal muhataplara karşı savurmak, değişik yalanlarla insanları kandırmak ve başkalarına olduğumuzdan daha büyük görünmek sanal alemde son derece kolaydır. Doğruyla yalanın, gerçekle hayalin, nefsaniyetle şehvetin kol gezdiği caddelerdir sanal alem. Pek çok insan bu alemin ismine kanarak burada işlenen günahların da sanal olduğunu düşünmektedir. Halbuki alem sanal olsa da günahlar gerçektir. Hatta yaptığımız kötülükleri pek çok insan takip ettiği için bu günahlar aleni işlenmiş sayılır ve manevi cezası da ona göre kat kat artmaktadır. Peki, sanal alemi tasavvufi terbiyede kullanabilir miyiz? Sanal sohbet ortamları hazırlayıp acaba orada manevi bir ortam oluşturabilir miyiz? Zira günümüzde insanlar pek çok işini sanal alemde yapmaktadır. Hanımlar sanal mağazalardan alışveriş yapmakta, öğrenciler sanal üniversitelerde eğitim almakta veya dostların Facebook, Twitter gibi sanal alemlerine misafir olmaktadır. Evet, yukarıda saydığımız bazı işleri sanal alemde yapmak hem zaman tasarrufu açısından hem de başka açılardan faydalı olabilmektedir. Ama tasavvufi terbiyenin yapısı açısından sanal alemi maneviyat alemine uygulamak oldukça zor görünmektedir. Zira tasavvufi terbiyede iletişim gönülden gönle, gözden göze olur. Evet, internet belki belli bilgilere ulaşmak, hatta edebine uyulduğunda ariflerin sohbetlerini takip etmek için yeni fırsatlar sağlamaktadır. Ama tüm bunlar gönüller arası hal transferini mümkün kılamamaktadır. Manevi etkileşim için sanal değil, gerçek dost gerekir. Bu sebeple Selefi Salihin, sohbet ve ülfet ederek insanın manevi kardeşlerini çoğaltmasını tavsiye etmiş, uzlet köşesine çekilerek dostsuz kalmayı hoş görmemişlerdir. Feridüddin Attar Hazretleri, Allah adamlarıyla bir an sohbet etmek, 100 sene inzivada yaşamaktan daha iyidir demiştir. Hatta denilebilir ki, bugün İslam adına çok kötü işler yapanların çoğu dini bilgilerini internetten ve sanal arkadaşlardan öğrenmektedir. Dünyanın değişik köşelerinde insan kanı akıtarak İslam'ın ismini kötüye çıkaranların maalesef sanal aleme esir cahiller olduğu müşahede edilmektedir. Sufilere göre tasavvufta salikler manevi etkileşim ve aynileşme için aynı havayı solumalı, aynı tastan çorba içmelidir. Edep ve adab ancak bu şekilde elde edilebilir. Zira salik sadece güzel sözden değil, ayrıca nazardan, kalpteki duygulardan, vücut dilinden, hatta sohbet yaranlarının kalplerinden geçirdiği güzel niyetlerden de istifade eder. Sanal alemdeki dini sohbetlere katılsa bile orada ariflerin halinden istifade edemez. Gülen nar bağ bahçeyi de güldürür. Ariflerin sohbeti seni de arifler arasına katar. Aklını başına al da bir gönül arkadaşının sohbetiyle gönlüne gıda ver. Yürü, manevi gücü bir ermişten, bir ikbal sahibinden iste. Din ve dünya açısından insana faydası olmayan kimselere sufiler ahmak ismini verirler. Ahmakların işi gücü boş işlerle ve hayallerle meşgul olmaktır. Önceleri kaçıp kurtulması bir bakıma mümkün olan ahmaklıklar, bugün maalesef sanal aleme ve cep telefonlarına girmiş olup, bunlardan kaçmak son derece zor hale gelmiştir. Mevlana, Hazreti İsa'dan nakille faydasız kimselerin sohbetinden kaçınılmasını şu güçlü ifadelerle tavsiye eder. Hazreti İsa'nın kaçtığı gibi, sen de ahmaktan kaç. Ahmakla sohbet, konuşup görüşmek nice kanlar dökmüştür. Hava suyu nasıl yavaş yavaş çeker, buharlaştırırsa, ahmak da onun gibi sizden bir şeyler çalar, ruhen sizi yoksul bırakır. Senin hararetini çalar, soğukluk verir, seni mermi taşı üstüne oturmuş kişiye döndürür. Hazreti Mevlana'nın da tavsiye ettiği üzere gerek gerçek alemde, gerekse de sanal alemde olsun salik ahmaklardan, aylakçılardan kaçınmalıdır. Sanal alemi insan beynini donuklaştırmakta ve onu tembelleştirmektedir. Bu alemi tiryaki olanlar, cuma hutbesini dinlerken bile sağa sola mesaj gönderenler, sohbetlerde bile kısa süreliğine bu yalancı alemden uzak kalmaya sabredemeyenler, acaba ciddi bir nefis terbiyesine nasıl dayanacaklardır? Netice olarak ariflerin güzel sözlerini paylaşmak, dini kitapları yaymak veya ihvanla haberleşmek için sanal alem kullanılabilir. Hatta en güzel programları bu aleme yüklemek bizim için elzemdir. Bu ayrı bir konudur. Bizim burada dikkat çektiğimiz nokta, kullanıcıların bu sitelere girerken sanal alemde gereğinden fazla oyalanmaları tehlikesidir. Bu sebeple salik sanal alemde de son derece disiplinli olmalı, gerçek hayattaki nezaket ve zarafetini bu alemde de aynen devam ettirmelidir. Bu alemi mecburiyet ölçüsünce kullanmalı, ekranın kapanmasıyla sona eren yalancı dostlukların efsunundan kendini korumalıdır. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı "Sanal Alemde Tasavvufi Terbiye Mümkün mü?" başlıklı yazısını paylaştık. Bugün programımızda Altınoluk Dergisi'nin 2016 Ocak sayısından yazılar paylaşmaya gayret ettik ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.